Ayrım 2. Takkeli Firavunlar. Sabahattin Önkibar. Sayfa 17. Sadece bunlar değil, o dönem neredeyse bütün sanat camiası TGRT ile karnını doyuruyordu. Enver Ören sanat camiasının adeta rızık tanrısıydı ve konuklarını odasına, Cumhuriyet altınlarına sarılmış çikolata sağanakları ile karşılıyordu ki, bunun bir örneği tesadüfen tanıklık ettiğim için biliyorum, Serdar Ortaç'tı. Enver Ören'in o günlerde bütün işi bu sanatçılarla sohbet etmekti. Yanına Ali Baransel dahil hiçbir TGRT genel müdürünü almaksızın holding odasında bir gün Hülya Afşar'la iş konuşur, ertesi gün Türkan Şoray'a dizi teklifleri yapardı. Dahası hangi sanatçının ayağına diken batsa Enver Ören hazır ve nazırdı. Ebru Gündeş beyin kanaması geçirince yardımına ilk koşan ve bütün hastane masraflarını karşılayan Enver Bey'di. Ören Cumhurbaşkanı Demirel'i izlemek için göreve giderken otobüsü kaza yapıp ölen muhabirimiz Ahsen Çetiner'in Ankara'daki cenaze törenine gelememe gerekçesini hiç unutmam, telefonda şöyle açıklamıştı. Sibel Can'ın ayağı kırılmış, geçmiş olsuna gideceğim, o daha mühim. Mahsun Kırmızıgül'ün Hilmi Topaloğlu ile ortak olduğu prestij müzik şirketi çok zora düşünce, adını yazarsam Türkiye'de gündem konusu olacak birinin talebi üzerine Enver Ören 3 milyon dolar nakit parayı Mahsun'un önüne serdi ki, Kırmızıgül bile Enver abi bana bu parayı veriyorsun ama ben bunu zor geri ödeyebilirim dedi ve Can'ın sağ olsun karşılığını aldı. Enver Bey bu olayı bana hayır diyemeyeceğim biri ver dedi ve karşılığını fazlasıyla alırım diye düşünerek verdim diye kendisi anlatmıştı. Yine o günlerde şöhret basamaklarını hızla tırmanan Beyaz namıyla maruf Beyazıt Öztürk'e milyonlarca dolar transfer ücreti teklif edildi ki bu tekliften son anda Aydın Doğan'ın sert uyarı telefonuyla dönüldü. TGRT o dönem işi o kadar abarttı ki İfbaş diye bir şirket kurarak büyük paralarla Türkiye'nin en büyük kostüm arşivini oluşturdu. Amacı İslam ülkelerine evliya filmlerini satmaktı ama sonuç tam bir çöküştü ve çekilen onlarca evliya filminin bir tanesi bile satılamadı. İhlas Finans'ın savrulan paraları elbette TGRT ile sınırlı değildi. Mesela rüyamda Özal bana Semra'nın para sıkıntısı var dedi diyerek Altan Ateş aracılığıyla Semra Özal'a bir çanta dolusu dolar gönderdiğini bizzat Enver Bey'den dinlemiştim. Bu arada dinç bilgin gibilerin aldıkları da cabası. Hiç unutmam Enver Ören bir gün telefonda canı sıkkın bir şekilde dinç bilgin ziyaretime geldi dedi ve ekledi. İhlas Finans'tan para istedi ve iki bavulla gitti. Sözünü kesip vermeseydiniz efendim deyince şu karşılığı verdi. Vermeseydim ertesi gün gazetesinde şerefimle oynar ve İhlas Finans'a para yatıranları ürkütürdü. Diyeceksiniz ki İhlas Finans'ın batan 750 milyon doları sadece bunlarla izah edilemez. Elbet edilemez ama genel düstur buydu. İlaveten Enver Bey aşırı lükse alışmıştı. Helikopterin yanı sıra özel uçak ve yatlar aldı. O dönem İhlas Holding'in yönetim kurulunda olan Zeynel Abidin Erdem'in şu yakarışı hala kulaklarımda. Enver Bey özel uçak almaya karar verdiğinde yapmayın, Sabancı'da bile özel uçak yok, ihtiyaç da değil dedim diye beni anında kovdu. Bunlara ilaveten bugün her birinin değeri milyonlarca dolar olan çok sayıda köşkü vardı. Enver Bey'in şahsi lüksünün yanı sıra oğlu Mücahit Ören ile ileriki bölümlerde sık sık gündeme gelecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kovulma şoförü Kamil Tekin, Arap şeyhleri misali paralar saçtılar ki sadece onların maceraları bile kitap olacak zenginlikte. Pek çoğunuz şaşıracaksınız ama Enver Ören, Aydın Doğan'ın bir gün bana Posta gazetesine geçerken yaptığımız sohbet esnasında ifade ettiği gibi, İhlas Finans'tan topladığı paraları kazancı ya da kârı gibi gördü ve öylesine savurdu. Dahası Ören şirketinin muhasebesinden zerre habersizdi. Olur mu öyle şey deyip itiraz edebilirsiniz ama Enver Ören battığı gün dahil hiçbir zaman borcunu ve alacağını rakamsal olarak bilmedi ki bu durumu bir gün bana şöyle açıkladı. Sabahattin, bizim abiler Enver abi üzülmesin diye ihlasın borcunu ve risklerini benden saklıyorlar. Sevgiyi, imanı ve ihlası görüyor musun? Bu söz üzerine o gün bir kere daha cemaat önderliğinin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini düşündüm. Bu bağlamda bir başka anekdot Mehmet Barlas'a aittir ki Barlas bunu yazmış ve dillendirmiştir. TGRT'den büyük paralar kazanan Mehmet Barlas bir gün Enver Ören'e sorar. Sayın Ören, ticaretteki büyük başarınızın sırrı nedir? İşi bilmeyenlerle holdingi yönetmemdir. Benim kurumumda bir tane bile profesyonel yoktur. Tamamı benim grubumdan arkadaşlarımdır ve amatördür. Başarımın sırrı ise ben ne dersem peki demeleridir. Bizde itiraz olmaz. İhlas Holding'deki yönetim kurulu toplantılarının içeriğine o dönem yönetim kurulu üyesi olan TÜPRAŞ'ın eski genel müdürlerinden Mehmet Savran bir gün bana şöyle aktardı. 3 saatlik toplantının ilk yarım saati hal hatırla geçer. Geriye kalan 2,5 saatin 1,5'u Enver Bey'in kendini anlatması ile devam eder. Son 1 saat ise yönetim kurulu üyelerinin Enver Bey'i övmesiyle biter. Bir gün ben araya girip gündeme geçelim mi deyince Enver Bey burada gündemi ben belirlerim Mehmet Bey, bizde toplantı bu şekildedir dedi. Bir yıl yönetimde kaldım ve bir kere olsun bir konunun görüşüldüğünü hatırlamam. Ya verilen kararlar orada açıklanır ya da övme seansları yapılır. Sonuç mu? Bütün İhlas grubunun motoru ve benzini olan İhlas Finans 2000 yılının sonlarına doğru gümledi. Hayır, zannedilenin aksine İhlas Finans'ın batışı Ecevit krizi ile bağlantılı değildir. İhlas Finans zaten 2000'lerin başından itibaren zora girmişti. Aslında 2001 Ecevit krizi İhlas Finans'ın başına örtü ya da gerekçe yapılmıştır. Enver Ören İhlas Finans'a sahipken aynı dönemde Ege Bank ve Yurt Bank'a da ortak olmuş ve her ikisinde de büyük zararlara uğramıştır. Ki Hüseyin Bayraktar, Murat Demirel ve Ali Balkaner ile yaşadıkları yine kitap olacak içeriktedir. Hem Yurt Bank hem de Ege Bank en çok hortumlanan ve batan bankalardı. Ancak doğruya doğru, Enver Ören Yurt Bank ve Ege Bank'ın hortumlanmasında zerre pay sahibi değildi. Tersine İhlas Finans'tan oralara aktardığı paraları batırdı. Zira bu iki bankadaki hissesi azınlıktı ve yönetimde etkisizdi. İhlas Finans'ın batış günleri ise kıyamet günü misaliydi. Medyada İhlas zorda türü haberler çıkınca İhlas Finans'tan para çıkışları başladı. Hiç unutmam, Enver Ören cemaatinin önde gelenleriyle toplanıp abiler neyi varsa satıp İhlas Finans'a para yatırsın talimatını vermişti. Bu tebligat Ankara Haber Bürosu'na yani bize de yapılmıştı. Ancak sonuç hüsran oldu. Zira ne para çıkışının önü alınabildi ne de abiler cemaati para yatırdı. Öyle ki Enver Ören o günlerde bana şu olayı aktarmıştı. Bazı abiler beni arkamdan vurdu. Ben toplantı yapıp İhlas Finans'a para yatırın derken Mehmet Erdoğan gibi isimler bu toplantı biter bitmez İhlas Finans'a gidip parasını çekti. İlginç ayrıntı, bu süreçte Ankara'da etkili siyasi tanıdıkları olanlar kasa sıfırlanıncaya kadar paralarını aldılar. Batış sürecinde İhlas Holding'in kurumsal kimliğine iflas kararının verilmemesi ve de İhlas Finans'ın kuruluş mantalitesi gereği kar ve zarara ortak olunduğu için olan para yatıran mudilere oldu. TMSF el koymadı ve tasfiye yoluna gidilmediği için aslında İhlas ya da Enver Ören batmadı. İhlas Finans'a para yatıranlar battı. Türkiye'de mübalağasız batan bütün banka mudilerinin paraları er ya da geç ödenmişken İhlas Finans'ta bu ödeme yapılmadı. Holding tarafından başlatılan mini ödemelerse kamuoyunun gözünü boyama adınaydı. Keza ödeme sürecinde Enver Ören ailesi lüksünden hiç vazgeçmedi ve köşklerini bile elden çıkarmadı. Batış sürecinde Enver Ören büyük korkular yaşadı. Hele bir gün tutuklanacak diye bir şaiye işitince özel uçağı ile soluğu Paris'te aldı ve oradan beni arayıp şunları söyledi. Ben hapse giremem Sabahattin, beni unutun, artık buralardayım. Çok özet olarak sunduğumuz İhlas Finans hikayesi sonunda Enver Ören hapse girmedi ama sonuçta borçlarını ödeyemeyerek bu dünyaya veda etti. Enver Ören bir ara hapis korkusuna öylesine kapıldı ki yine bir gün cemaatinin önde gelenlerini Sarıyer'deki yalısına çağırdı ve şöyle yakardı. Abiler, Enver abiyi hapse atacaklar. Ben oraya girersem ölürüm. Bunun için hepinizden bir şey istiyorum. Abiler nedir efendim diye sorunca Ören şöyle devam eder. Holdingin dışında size kurdurduğum şirketler adına borçlanma senetlerine imzalar atacaksınız. İhlas finans denetimi alınır ve paralar nerede diye sorarlarsa ben de şu şirketlere kredi verdim işte senetleri derim. Bu talebe çağrılı olan abilerin bir bölümü evet dedi, bir bölümü ise özel gerekçeler sundu. Burada mini bir parantez açıp ihlasla abi nitelemesinin genel olduğunu ve herkesin birbirine abi dediğini belirtelim. Öyle ki bu yüzden ihlas ya da ışıkçı grubuna abiler cemaati diyenler de vardır. Ülkücülükle ilk tanışmam. Tarih 1975'in ikinci yarısı. Amcaoğlu Hasan Önkibar, Ticari İlimler Akademisi'ni kazanınca lise son sınıfa geçtiğim sene babam beni de dershaneye gider ve üniversiteye iyi hazırlanır diyerek onunla beraber İstanbul'a gönderdi. Bu şekilde hem lise son sınıfı Fatih'teki Vatan Lisesi'nde okuyor hem de Çemberlitaş'taki Murat Dershanesi'ne gidip üniversiteye hazırlanıyordum. Rize Ardeşen'de esnaflık yapan ailem merkez sağ kökenliydi. İnançlıydılar ama bağnaz değildiler. Çok politize olan dedem Osman Önkibar abdestsiz gezmemesine rağmen Atatürk söz konusu edildiğinde Gazi Paşa deyip ağlardı. Dedem iyi bir demokrat ve adalet partiliydi. Atatürk'ün yanı sıra Demirel ve Celal Bayar'ı pek severdi. Kibar oğulları olarak bilinen ailemiz soyadı kanunu çıkınca nüfus müdürünün oğlu soyadları yasak, Kibar'ın önüne bir ön koyalım deyince soyadımız Önkibar oldu. Ama hala Ardeşen'de ailece Kibar oğulları diye biliniriz. Yetişme tarzı olarak Taşra kasabasının şehirlisiydim ve bilardo salonlarından çıkmazdım. Teorik olarak inançlıydım ama yaşım gereği siyasi bir kişiliğim yoktu. Vatan Lisesi'ne gider gitmez ülkücü camia ile tanıştım. İlişki kurup arkadaş olduklarım ülkücü çocuklardı. Derken onlarla vakit geçirmeye ve Vatan Lisesi'nin ilerisindeki Edirne Kapı Öğrenci Yurdu'na gidip kempo karate dersleri almaya başladım. O arada Ahmet Atakan isimli arkadaşımın önerisiyle Nihal Atsız'ın Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor isimli kitaplarını okudum. Böylece kendimi ülkücü diye tanımlamaya başladım ve öğrenci hareketlerine hızlı bir giriş yaptım. Ama ne giriş? Yaşım henüz 17'nin ortaları. Yanımda anne baba yok. Benim tersime İstanbul'a geldikten sonra iyi bir solcu olan ve ancak gece yarıları evde karşılaştığım amcaoğlunun zaten umurunda değilim. Dolayısıyla biraz çocukluk, biraz atak mizaç ve biraz da bölgesel özellik derken işim gücüm siyaset oldu. Öyle ki felsefe dersinde sınıfa mahcup olmamak için siyasi kitapları karıştırmaya ve seminerlere katılmaya başladım. Dahası ülkücü liselilerin bütün etkinliklerinde yer alıp öne çıktım ve onların kuruluşu olan Büyük Ülkü Derneği'nin yönetimine girdim. Peşi sıra ard arda yürüyüşler, afiş asmalar ve okul basmalar. Bir gün İstanbul Üniversitesi'nde bir ülkücü öğrencinin öldürüldüğü haberi gelince Vatan Lisesi'ni boşaltıp öğrencileri yürüyüşe zorladık. Okul disiplin kurulu o eylemin faturasını bana çıkardı ve sürgün edildim. Elimde tasdikname sokaktayım. Şehremini Lisesi'ne kayıt yaptırmaya karar verdim. Lakin müdür hayır diyor. Liseye yakın Kayseri yurduna gidip daha önce bir vesileyle tanıştığım, bugün TBMM Başkan Vekili olan AKP Kayseri Milletvekili Sadık Yakut ile Ziya Öztürk'e durumu anlattım. Bu iki ismin müdüre baskı yapmaları sonucu Şehremini Lisesi'ne kabul edildim. Kabul edilişimin ertesinde okulda kavgaya katılma ve yine disiplin kurulu derken hafta sürmedi, sınıf değiştirme cezası aldım. Ancak bütün bu trafiğe rağmen hafta sonları Murat Dershanesi'ne gitmeyi hiç aksatmadım ve tercih döneminde sadece hukuk ile siyasal bilgileri işaretledim. Liseyi bitirip ikinci tercihi 3 puanla kaçırınca çevremin baskısıyla Atatürk Eğitim Enstitüsü'ne ön kayıtla girdim. Tam o günlerde amcaoğlu ile ayrıldık ve ben Fındıkzade'deki Maraş Öğrenci Yurdu'na yerleştim. Atatürk eğitim günlerim adeta maceralar dönemimdi. Fındıkzade'den her gün otobüsle önce Eminönü'ne gider, Üsküdar iskelesinin önünde toplanıp köprüyü yürüyerek geçip Karaköy'e gelir ve oradan vapurla Kadıköy'e geçerdik. Kadıköy iskelesinden de otobüslerle Ziverbey sonrasındaki Kuyubaşı durağına giderdik. İstanbul o dönemler semt semt siyasi gruplar tarafından parsellenmişti. Mesela Kadıköy merkezi solun kalesi, Üsküdar merkezi ise bizimdi. Aynı şekilde Fındıkzade'nin geneli bizim ama Aksaray'ın büyük bölümü solundu. Koca Mustafa Paşa Bakırköy ve Yeşilköy'de bir ülkücünün tanınarak dolaşması ölüm riski altında olması demekti. Beyazıt'ın önü ülkücülerin, arka tarafı solun hakimiyetindeydi. Beyoğlu Taksim Şişli tarafında ise yine sol hakimdi. Biz ancak Mecidiyeköy'ün bir bölümünde vardık. Fatih'te ise ecmainler, yani siyasal İslamcılar ile biz vardık. Bayrampaşa, Samalcılar, Beşiktaş, Levent, Ümraniye, Çiçekçi, Moda ve Fenerbahçe tarafı ise solun diğer kurtarılmış bölgeleriydi. Yeni kuşağı bugün tuhaf gelecek olan semtlerin kurtarılması olayından bir örnek. Bir gün Atatürk eğitimden sınıf arkadaşım olan Lokman Kadakal Beyazıt'ta küllükte otururken Ziraat Bankası'ndan kredim çıktı. Benimle Kadıköy'e gelir misin deyince hayır diyemedim ve peki deyip yola koyulduk. İskeleden çıkar çıkmaz köşede biriken mini gruptan biri bizi tanımaz mı? Faşistler diye bağırıp bize doğru koşan gruba yakalanmamak için nasıl canhıraş kaçtığımızı ve arkamızdan kurşun sıkılırken nasıl yere kapaklandığımızı hala unutamam. Nefes nefese Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kadar koşup canımızı oraya sığınarak kurtarmıştık. O gün canımızı kurtardık ama Lokman kardeşim o olaydan 2 ay sonra Siyavuş Paşa'da dev solcular tarafından öldürüldü. O günlerde trende ya da vapurda tercüman veya cumhuriyet benzeri siyasi kimliği afişe eden gazeteleri taşımak ve okumak büyük riskti. Mesela Kadıköy vapurunda tercüman okuyan bir arkadaşımızı iyice dövüp denize attılar. Balıkçılar Cemil isimli o arkadaşımızı boğulmaktan son anda kurtardı. Tabii sol onu yapınca bizimkiler de hafta geçmeden aynı fanatikliği ve ilkelliği cumhuriyet okuyanı denize atarak yaptılar. O günleri yaşamayanların asla kavrayamayacağı o iklimde egemen olan şey siyasi kan davasıydı. İşte o günlerden bir enstantane. Her gün yaptığımız gibi Eminönü Köprü Karaköy güzergahından grup halinde Kadıköy'e geçtik. Vapurun iskeleye yanaşmasıyla önce diğer yolcuların çıkışını bekledik ve sonra toplu halde çıkışa yürüdük. Birkaç metre sonrasında faşistlere ölüm haykırışlarıyla büyük bir kalabalığın taşlar ve sopalarla bize doğru hücuma geçtiklerini gördüm. Atılan taşlarla bazı arkadaşlarımız yere serilmişti, kafalarından kanlar akıyordu. İşte tam bu esnada bizim grubun içinde bulunan ve hala kim olduğunu bilmediğim alt üst kot kıyafetli siyah saçlı bir genç çömeldi ve ateş etmeye başladı. O ateş saldıran sol grubu püskürttü ve bizim vapura geri kaçmamızı sağladı. Derken gruptan birileri kaptan köşküne çıkıp bizi buradan kaçır dediler. Kaptan yapamam deyince silah alnına dayandı ve gemi hareket etti. Bu olay ertesi gün Hürriyet dahi bütün gazetelerde 9 sütuna ülkücüler gemi kaçırdı başlığı ile manşet oldu. İşte o günden sonra bir daha grup halinde Kadıköy güzergahını kullanamadık ve okula Üsküdar üzerinden gittik. Kadıköy'deki 4 yaralamalı ateş açma olayı ile alakalı olarak ise suçu günahı olmayan Ömer Yakut, AKP milletvekili Sadık Yakut'un kardeşi ile soyadlarını hatırlayamadığım Erdoğan ve Halil isimli ülkücüler yıllarca hapis yattılar. Şimdi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin dekanı olan Profesör Adem Sözüer o zaman bizimle beraber Atatürk eğitimdeydi ve bizim grubun militan ekibindeydi. Aynı şekilde Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahibi Enver Yücel iyi bir ülkücüydü ve iyi bir solcu olan Milliyet eski muhabiri Serpil Yılmaz gibi matematik bölümündeydi. O günlerden beri tanıştığımız Serpil Yılmaz'ı ülkücü yapmaya az çaba göstermedik. Atatürk Eğitim Enstitüsü döneminden hatırladıklarımın arasında Türk yurdunda gördüğüm Yeşil Kod adıyla bilinen ünlü Mahmut Yıldırım da var. Türk yurdu hemen Atatürk eğitimin karşısında özel bir ülkücü yurduydu. Bazı akşamlar üşenip karşıya geçmeyince orada kalırdık. İşte Yeşil de o dönem oradaydı. Lakin esrarengizdi ve hiç kimseyle konuşmaz kenarda oturup milleti izlerdi. Keza Mehmet Ali Ağacı yine o günlerde Beyazıt'taki küllük ve Marmara kıraathanelerinde görürdüm. Ağacı Atatürk eğitimde beraber olduğumuz Mehmet Tanaydın ve Hasan Hüseyin Şener gibi Malatyalılar grubunun kankasıydı. İlaveten Beyazıt'ta Cihat abi grubuyla beraberdi. Ağacı ile tanışıklığımız göz aşinalığının ötesinde değildi. Zaten bir görünür bir kaybolurdu. Atatürk eğitimdeki öğrencilik döneminde sadece okulda değil her alanda mücadele içindeydik. Mesela bir gece yarısı solun kalesi olan İTÜ'yü işgal etmiştik. Yine bir gün Ülkü Ocakları bize Güngören'de bulunan Kale Kilit Fabrikası'nın diskin elinden alınıp miske kazandırılması görevini verdi ve 20 kişi kadrolu olarak işçi görüntüsü ile fabrikaya alındık. İşçi tulumuyla ilk orada çalıştım ve asgari ücretle zavallı insanların nasıl sömürüldüğünü ilk orada gördüm. Biz oraya güya emekçiyi kışkırtan sol gruba karşı işçiyi patronun yanına çekmek için girmiştik ama tam tersini yaptık. Adının Sadık Özgür olduğunu öğrendiğimiz patron fabrika içinde göbeğiyle salına salına dolaşırken ben ve Elazığlı Mehmet Ayaz işçi düşmanı komprador diye laf attık. Misk adına patronun yanında muhafız gibi dolaşan yönetici Biladi Aybars Tekin bu olay üzerine bizi çağırtıp bunun hesabını vereceksiniz diye tehditler savurunca biz de o an üstümüzden çıkardığımız işçi tulumlarını yüzüne fırlattık. Ve ertesi gün İstanbul Ülkü Ocakları 2. Başkanı kaldığımız Maraş Öğrenci Yurdu'na ulak göndererek bizi Edirne Kapı Yurdu'na çağırdı. Bunun anlamı müzik odası diye tabir edilen bodruma indirilmek ve falakaya yatırılmaktı. Bunu bildiğimiz için çağrıya hayır dedik ve bize mesaj getirene şunu söyledik. Ülkücüler sermayenin köpeği değildir. Kim ülkücüleri kompradorların köpeği yaparsa biz karşısında oluruz. O akşam Maraş yurdunu pek güvenli bulmayıp grup halinde 50 metre ötedeki Trabzon yurduna yerleştik. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.